Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan 3 noktaya dokunun, onun yanındaki yayını paylaş tuşunu tıklayın. Siz de diğer dostları çağırın. Ben de sosyal medya üzerinden yapayım şimdi. Hatta hemen şu dakika itibariyle yapayım, çağırayım. Herkes gelsin, oturalım, hep beraber konuşalım. Bugün yayında aynılık üzerine konuşacağız. Ama bir parça geç girdim yayına. Bir fotoğraf arıyordum çünkü o fotoğraf için birazcık gecikti yayın. Kusura bakmayın, yayının sonunda göreceksiniz zaten. Önemli bir kaybımız var. Bekir abi, Bekir Coşkun'u kaybettik. Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Aslında hani tedavinin öyle bir aşamasındaydı ki siz de yazılarından zaten biliyordunuz, görüyordunuz. Artık o sürekli olarak insanları umut aşılayan, umuttan söz eden, güzellikten, iyilikten, çevreden, doğadan, kediden, köpekten, kuştan, böcekten bahseden insan, sevgiden bahseden insan yavaş yavaş bir karamsarlığa bürünmüştü. Dün akşam saatlerinde kaybettik. Bugün Bekir abiyi de anacağız yayının sonunda da. İkinci yayında da sadece ondan bahsedeceğim. Yani gazete konuşmayacağız. Çünkü gazeteleri durdurabilecek kadar önemli bir kaybımız var bizim bugün. Bakmayın, Türkiye'de medya üzerinde insanlar çok fazla şeyde aynı fikirde olamayabilirler. Doğrudur da, doğaldır da bu. Ama en azından önemi konusunda kimsenin bir yatsıma gösteremeyeceğini düşünüyorum. Her türlü eleştiriye rağmen ben kendi eleştirilerimi de anlatacağım zaten. İkinci yayını sadece Bekir abi için yapacağız. Bugün bu yayında sevgili Bekir Coşkun'un aziz hatırasına adanmış bir yayın olacak. Öncelikle onu bilin, onu söyleyeyim. Tuhaf bir hafta sonu geçirdik hep beraber, biliyorsunuz. Ben bugün yayının içindeki aynılık aslında... Nasıl anlatayım size, bugün kelimeler biraz durarak gelecek, kusura bakmayın, dünden beri böyle. Yani haberi aldıktan sonra beklenen bir şey olmasına rağmen maalesef böyle oluyor. Sosyal medyada yaşadığım bir sıkıntının üzerinden aslında aynılığı canlandıran şey Bodrum'da bir dünya cennetinden gelen bir fotoğraf. Hayır, maden alanlarına açılmaları falan filan değil, yani orada çok sayıda maden alanının ayarlanmış olması, o dünya cennetinin bir sürü pisliğin içine dökülecek olması, bunları bilmenin rahatsızlığı falan, bunlar hep vardı, onlar da aynı. Da benim asıl aynılığım Bodrum Yalıkavak'ta 4 kişinin yan yana çekilmiş bir fotoğrafını gördünüz. Fotoğrafta organize suç örgütünün lideri Alaaddin Çakıcı, yanında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, hemen onun yanında emekli bir asker Engin Alan ve Korkut Eken. Bodrum Yalıkavak'ta yan yana dördünün bir fotoğrafı. Dördü de son derece rahat, son derece sakin ve o sakinliğin içinde aslında Türkiye'nin yaşadığı kısa dönem tarihinin, yakın dönem tarihinin ne kadar karanlık olduğunu kendi yüzlerinden hiç yansıtmayarak bir fotoğraf verdiler. Ve hafta sonu yaşadıklarımızı üst üste koyduğumuz zaman bu fotoğraf bana kalırsa konuşulmak zorunda. Çünkü haftanın, günün gümbürtüsü içinde kaybolacak. Emin olun, bir yere konacak, bir arşivin içinde duracak bu fotoğraf. Günü geldiğinde mesela bu insanlardan biri hayatını kaybettikten sonra o fotoğrafla anılacak. Tıpkı o eski düğün fotoğrafında olduğu gibi. Hani insanlar sanki susurluğu yaşamamış gibi davranacak. Bu ülkede Ergenekon denen şeyin yeterince tartışılıp tartışılmadığı konuşulmadan, üstü kapatılarak her şeyin bir kenara itildiğini göreceğiz biz. Ama şu soruyu soracağım ben. Aynılığın zaten kastım bu. O cümleyi kurma gerekçem bu. Burada önemli olan hikaye. Neden o gün, geçmişte mesela bu insanların yan yana gelmesinden rahatsız olan kişiler, neden bugün hiçbir sıkıntı duymuyorlar bundan? Yani biz bu aynılığın içinde daha ne kadar debelenmek zorundayız? Demin bir izleyici de yazdı. O fotoğraf çok oldu çıkalı diye. O fotoğrafın çok olması değil çıkalı. Bu fotoğrafın benzerleri çok oldu çıkalı. Sizin bu gördüğünüz aslında bugünün fotoğrafı, tam da bugünün fotoğrafı. Pek çok şeyi üst üste yaşadık hafta sonu. Mesela Büyük Birlik Partisi kongre yaptı. Büyük Birlik Partisi'nin içinde çok acayip bir tartışma oldu. Sanki o partinin genel başkanı tek başına Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere oraya bugünün iktidarına yanlamamış, o iktidarın yanında yer almamış gibi bir yandan iktidar eleştirileri falan filan gelmeye başladı. Hatırlıyor musunuz? Gördünüz mü, duydunuz mu ya da bilmiyorum. Mesela çiftçinin sıkıntısından bahsedildi. Bugün aslında yayının içinde bütçe konuşmaktı benim amacım. Çünkü hayır, borçlanma rakamları falan değil. Biz onu cuma günü yapmıştık zaten, hatırlayacaksınız. Yani 2020 nasıl bitecek, 2021 nasıl geçecek? Bunu konuşmuştuk. Derdim o değil. Resmi gazetede apar topar yayınlanan bir kararnameyle jokeylerin bile ödeyecekleri vergilerin sıfırlanması, sıfırlanma demeyelim de yıl içinde %20'ye sabitlenmesi dışında Türkiye'de neredeyse nüfusun, çalışan nüfusun, neredeyse demeyelim aslında üstünde ama çalışan nüfusun %50'den fazlasının asgari ücret düzeyinde yaşam geçirmek zorunda olmasına rağmen onların mesela vergi ödemeye devam etmesi. Aynalıktan kastım buydu ve hükümetin ortağı olarak, devleti yönetenlerin ortağı olarak tek başına o iktidara kapılanan bir liderin kendi partisinin kurultayında yaptığı konuşmada mesela çiftçilere verilecek mazotun fiyatının sıfırlanması konusunda talebini gördük. Ve oturanlar alkışladı onu. Hiçbiri şunu sorgulamadı. Bugün bizim kongresine geldiğimiz partide iktidara yanlayabilmek için onun bütün uygulamalarına sessiz kalındı. Tamamına sessiz kalındı. Ve bugün burada alkışladığımız cümle aslında varlığımızla ters. Çünkü var olduğunuz yer, hani bir önder, lider olarak anlattığınız kişi de dahil olmak üzere kimsenin yanında duramayacağı görüşler. Hafta sonu bir seçim yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu. Ve ikinci turda birinci turdakinin aksine, üstelik adaylardan bir tanesi mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı lehine, şu anda bağımsız aday olarak girdi seçime, onun lehine çekilmişken ve 2 artı 2'nin 4 edeceği görülürken 2 artı 2 1.75 etti. İnsanlar hiç şaşırmadılar. Hatta Türkiye'de medyanın içinde, medyada var olan insanlar da dahil olmak üzere pek çok kişi olumlu karşıladı bu durumu. Yani var olan mevcut hükümet politikalarının devamıyla birlikte bir sıkıntı olmadığını ve bir sıkıntı olmadan bundan sonra da devam edebileceğini gösterdiğini söyledi. Oysa cümle alem daha bundan bir hafta önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde memur maaşlarının ödenmesinden halkın yaşadığı yüksek enflasyona rağmen, alım gücünün giderek düşmesine rağmen, adada yaşam standardının giderek düşmesine rağmen nasıl değişmeden gittiğinden şikayet ediyordu. Demek ki değişimden yana değil insanlar. Çıkan oy oranları onu gösteriyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi, sanki adadaki seçimlere müdahale edilmemiş gibi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'dır kendisi biliyorsunuz, arayıp kutladı. Ve kutlayıp dedi ki istikrarın devamı sürecektir o zaman. Bu nasıl bir istikrar? İnsanların şikayet etmekten vazgeçmediği ama bir yandan da hiçbir şey yapmadığı tuhaf bir istikrar. Denizli'den, tam şimdi onu anlatacaktım. Fahri Kerem ya da Rumuzlu izleyicinin söylediği gibi. Denizli valisi kentinde denetime çıktı. Oysa valiler denetime böyle çıkmaz. Valiler Ali Kıran Başkesen değillerdir. Valiler, hani hep söylediğim gibi, iyi yöneticinin tanımında olduğu gibi işi yapan insan değildir. İşi iyi delege eden insan, iyi dağıtan insanlardır. Ama çıktı kendisini tanımayan bir dönerciye dönerci diye seslenerek, böyle kötü bir tonlamayla bile dönerci diye seslenerek, kendisini tanımadığı için dükkanının kapatılmasını faaliyetten ben yapalım diyerek hemen herkesin önünde kameralar varken üstelik, çünkü o kameralardan çekinmiyordu, tam tersine o kameraların tam da o cümleleri söylemesini istiyordu, insanlara da aktarmasını istiyordu. Ama her şey bittikten sonra yediği haltı, altını çizerek söylüyorum, yediği haltı sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine anlayınca çark etti. Bu sefer işin içine başka bir şey girdi. O aynılığın dışında. Valiliğin basın müşavirliği bir basın açıklaması yaptı. İlkokulda 3. sınıfı bitiremeyecek düzeyde bir Türkçesizlik söz konusu. O da aynıydı. Geçmişten geldiği gibi, hani bugünün vasatın iktidarı sırasında artık önemi kaybedilen, yitirilen, üzerinde tek cümle bile düşünülmeyen Türkçenin yitişi gibiydi o da. Yapıldı. 3 kez düzeltilmek zorunda kaldı. Çünkü yazan kişi Türkçe falan bilmiyordu. Umurunda da değildi. Belki bir yerden, sağdan soldan, hani o meslek kademesindeki kaydırmalar var ya, bir yere belediyeye özel kalem müdürü olarak giriyorsunuz, sonra zort atlıyorsunuz, bir anda bir üniversitenin genel sekreteri olabiliyorsunuz mesela. Valilikte basın müşaviri olmanız da mümkün. Bütün bunlar yapıldı. İnsanlar sosyal medya üzerinden bıdırdandılar ve bitti. Bitti. Hiçbir şey kalmadı. Bütçe açıklandı. İnsanlar son derece zor geçinirken, pandemi koşullarında artık açlık bütün ülkeye yayılmışken, alenen kelime anlamıyla açlık bütün ülkeye yayılmışken, üstelik Denizli'de valinin denetimi sırasında bir oyuncakçı gebersem artık dedikten sonra valinin gözünün içine bakarak bir günü 70 lirayla bir günü 150 liralık ciroyla kapattığını söyledikten sonra gebersem artık demişken insanlar bütçe rakamlarını da unuttular. Hiç kimse umursamadı. Bu aynılık bizi yok eden aynılık işte. İnsanlar birbirlerine baktıkları zaman şikayet etmeyi bırakın, birbirlerinden daha iyi durumda olmalarını iyi bir yaşam zannediyorlar Türkiye'de. Yani aç olanlara rağmen evinde çorba kaynayan kişi Türkiye'de durumunun iyi olduğunu düşünüyor. Geçen hafta içinde Türkiye'de yeni zenginlerden bahseden haberler çıktı gazetelerde. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Milyoner sayımız artıyor bizim. Milyoner sayımız. Ama bu milyonlar birilerinin cebinde artarken diğerlerinin hayatından eksiklik olarak çıkıyor. Hem de o kadar büyük şekilde çıkıyor ki sokaklarda aç ve işsiz insanlar yeldir yeldir dolaşırken kendilerine mikrofon uzatıldığı anda bir anda her şey güllük gülistanlıkmış gibi anlatmaya başlıyorlar. Yani durumumuz çok da kötü değil. Çünkü karnı tok. Sadece karnının tokluğunu insanlığın gereği olarak yeterli buluyor aslında. Oysa insan dediğimiz böyle bir şey değil ki. İnsan eğer toklukla devam edebilseydi yaşamına, bugüne kadar ki ne teknolojik, ne sanatsal, ne spordaki, ne edebiyattaki gelişmeler mümkün olurdu. İnsan onunla yetinirdi. İnsanın hayatını var eden, hayatını iyi yola sokan bunlar değildir ki. Karnının doyması temel ihtiyaçtır. Tepesinde bir çatı olması, kıçında don, sırtında bir ceket olması, belki soğuğa göre bir palto bulunması. Bunlar temel ihtiyaçlar ama yeterli değil. Eğer yeterli olsa insanoğlu ayağa kalktıktan sonra dururdu bir yerde, emin olun. Hala devam ediyorsa, o devinim varsa bir ihtiyacı olduğu için, bir arayış içinde olduğu için olmalı. Ama bu arayışa işte bu fotoğraf bir ara verdi bizim için. Benim açımdan en azından bir ara verdi. Çünkü hatırladığım şey sadece o günler değil, yani bunun çok ötesinde Türkiye'nin çok karanlık yaşadığı 10 yıllık bir süreç falan değildi. Trafik kazası yaşandıktan sonra bir arabanın içinden çıkan emniyet müdürü, onunla birlikte suç örgütünün silahları, dağılan acayip ilişkiler ağı, Türkiye'de takır takır 90'ların ortasında gezinen ölüm listeleri, Kürt iş adamlarına yönelik isimleri, cisimleri, adresleriyle birlikte ortada fink atan, bilinsin diye dağıtılan listeler falan değil sadece. Bugünün ihtiyaçları içinde bizim bugüne nasıl baktığımızda. Ve ben bu fotoğrafa baktığım zaman gayet rahat duran insanlardan, gayet mutlu olarak bekleyen insanlardan gördüğüm şey, bugün halkın da çok rahatsız olmadı. Kusura bakmayın ama böyle. İnsanlar kendilerine uzatılan mikrofonlara sadece yanıt vermekle kalmıyorlar çünkü Türkiye'de. Yani oraya anlatılan mutluluk değil söylediğim. Yaşamlarıyla da gösteriyorlar bunu. Yani evin çorbası kaynıyorsa eğer, kalanını artık düşünmeyen insan grubunun içindeyiz biz. Hakikaten bir grup insan bunun dışında bir şeyler söylüyor. Ama o insanlar için de bu toplumun vaat ettiği şey doğru, dürüst, gerçek bir şey değil. Hakikaten zulümden, acıdan başka bir şey vermiyor. Öyle bir şey de önermiyor zaten. Açık açık söylüyor. Ama hepsi bugün yaşadığımız aynılığa işaret ediyor bizim. Yani yalanlar söyleniyor mesela. Ülkenin Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki okullar açılmadan önceki düzeyden daha iyi durumumuz. Ya böyle bir kıyaslama olabilir mi? İnsanların zekasıyla dalga geçen, saçmalayan, bu kadar saçma abuk bir açıklama olabilir mi? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Mezarlıktan bahsedip mezarlıkta orada yatan ölülerin hastalık kapmamasıyla övünmek gibi bir şey. Okul yok ortada zaten. Neyle kıyaslıyorsunuz? Ama Sağlık Bakanı'nın canı hiç sıkılmıyor. Hiç. Bundan yana en ufak bir sıkıntısı yok onun. Gerçekten umursamıyor. Çünkü çok iyi biliyor ki söylediği sözlerle birileri dalga geçecek ama orada kalacak. Oradan bir adım sonrasına gitmek mümkün değil. Ne olursa olsun o kadar. Hepsi. Okullar açılmadan önceki halimizden daha iyiyiz. Oysa Türkiye'nin dört bir yanından takır takır yeni vaka sayıları geliyor. Biz vaka sayılarını açıklayacağını, gerçek noktada açıklayacağını söyleyen Sağlık Bakanı'nın size değil Dünya Sağlık Örgütü'ne açıklayacağım dediğini duyuyoruz. Ve Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün o açıklamalarının içinde bizim durumumuzun ne olduğuna ilişkin tek bir haber çıkmıyor. İnsanlar merak etmiyor. Gerçekten köşe yazarları merak etmiyor mesela. Gazeteciler çok fazla merak ettiklerini düşünmüyorum. Gazete yöneticilerinin çok daha önemli işleri var. Onlar yaşamaya çalışıyorlar. Gazetelerini yaşatmaya çalışıyorlar. Yalan yanlış ya da ne olursa olsun o kadar. Ama herkes mutlu. Emin olun mutlu cümlesini bilinçli kuruyorum. Çünkü mutluluğun çıtası Yerin hemen 2,5 santim üzerinde duruyor. Üstünden atlamak çok kolay. Çorba kaynıyorsa, size mutlu musun diye sorulduğunda, eğer karnınız toksa cevabı mutluyum oluyor. Çünkü insanların standartları çok düştü artık. İnsanlar bu kadar yalanın içinde, kendilerine maalesef olmaması gereken halde bir önder ararken ve bu yokluğu yaşarken standartlarını çok fazla düşürdüler. Artık hiçbir şey yok ortada. Gerçekten hiçbir standardı yok insanların. Karnı tok mu? Yeterli. Ama dün resmi rakamlarla, açıklanan resmi rakamlarla, yani şu arkada gördüğünüz takvimdeki 19 sayısının 18 olduğu Ekim ayının ortasındaki günde sadece 72 insanı kaybetmekle kalmadık biz. Toplam ölüm sayımız resmi sayılarla 9300'e ulaştı. Oysa biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunu Sayın Bakan da reddetmiyor ki zaten. Orada hani açıklamanın içinde, turkuaz tablonun içinde zatürreye dönüşüm oranı olarak gösterilen, zatürreden ölmüştür denilenler de hiçbir şekilde detaylı incelemeye tabi tutulmaksızın bu rakamların üzerine eklendiği zaman gerçek ölüm sayısı 30 binin çok üzerinde. Bunu dünya alemi biliyor, bizler de biliyoruz. O insanları kaybedenler, yakınları da biliyor. Bas bas bağırıyor mesela, birileri dinlemiyor onları. İnsanlar yırtınıyor. Bir aile çıkıyor ortaya, diyor ki ya biz bir haftadır evin annesi, anneannesi, babaannesi hep beraber herkes Covid yaşıyor. Gelen giden olmadı. Ana haber bültenlerine çıkıyor bu haber. Kimsenin umurunda değil. Çünkü insanlar sadece şunu düşünüyorlar. Kapım kapalıyken, karnım da tokken başkasının derdiyle uğraşırsam eğer o dert bana sıçrar. Ama bu yanlış. İnsanlık böyle ilerlemez ki. İnsanlık böyle ilerleyebilecek olsa iki ayağının üstüne doğrulduğunda bırakırdı mücadeleyi zaten. Kalanında ne bekliyorsun ki? Karnın tok. Evet. Evet. Başka bir şey aramıyorsan neyin peşindesin ki? Hayatını rahat geçiriyorsun. Rahatlığın tanımı orası çünkü. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki gerçek bu değil. İsterseniz bütçe rakamlarının içinden tutun. İsterseniz Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından tutun. Nereden tutarsanız tutun. Elinizde kalan temel gerçeklik, insanlar mutlu. Gerçekten mutlu. Ve böyle baktığınız zaman insanların, bazı insanların da, ben de kendimi onların aralarında görüyorum, mücadeleleri anlamsız geliyor ya. Doğruya doğru. Hakikaten anlamsız bu. Bugün yayının içinde hani rahmet dileyeceğim, anacağım sevgili Bekir Coşkun'un mücadelesi de böyle bir mücadeleydi aslında. Diyorum ya, ikinci yayında daha çok konuşacağız. Sadece onu konuşacağız zaten. Benim eleştirim çok fazlaydı kendisine. Biz bunu yüz yüze de bu tartışmayı rahatlıkla yürüttüğümüz için bugün ardından da gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum zaten. Ben mesela onun 2007 yılında göbeğini kaşıyan adam yazmasından hoşlanmamıştım. Bu yayınlarda da defalarca söyledim zaten. Bekir abiye de ifade ettim ben bunu. Çünkü o bakış, göbeğini kaşıyan adam bakışı aslında toplumun kutuplaşmasında birilerinin yaptığına istese de istemese de yağ sürmüştü. Ama bugün görünüyor ki göbeğini kaşıyan adam denilmesinden o gün rahatsız olup bugün iktidar alanını çok genişletenler de artık ondan rahatsızlık duymuyor. Çünkü burada 4 tane yan yana göbeği çıkmış adamın fotoğrafına baktığı zaman bir dönemin cinayetlerini değil, Türkiye'de milliyetçiliğin ana damarını gördüğünü söyleyen insanlar var. Mutluluk tanımı değişti o zaman. Mutluluk tanımı değiştiği zaman da biz sadece aynılıktan konuşmak zorundayız. Çünkü aynı olanlar ne kadar kalabalıksa tanımı da onlar getiriyorlar. Bugün Türkiye'de mutluluğun tanımı çok net. Karnın tok mu? Yani tam tok olmayabilir. Ama en azından miden kazınmadan durabiliyor musun? Mutlusun o zaman. Çıtayı çok yükseğe koyma. Çünkü çıtayı çok yükseğe koyarsan %100 mutsuz olacaksın. Oysa buna direnmek mümkün. Karnın tok mu? Değil mi? Karnını doyuracak birinin yanına yanına. Yani bundan 30 sene önce toplumda, bu toplumda işlenmiş cinayetlerin sorumlularının yanına git mesela. Abilerin doyursun karnını. Ya da medyada mı çalışıyorsun? Sat kalemini, sat, ruhunu, bedenini sat. Yaşayabilirsin. Saçma sapan bir sürü yer var. Başka bir iş mi yapıyorsun? Mesela hekim misin? Sakla gerçekleri. Sakla. Gördüğün koronadan ölen insanları görmezden gel. Anlatma onları. Başka bir şeydi onların ölümü için. Covid'den değil, zatürreden öldülerdi. Zaten ölecekti de, bunu bile duyduk biz biliyorsun. Ya da çık televizyona, ağzına burnuna tuzlu su çek de, kelle paça iç de. Bilime karşı çık. Senin bir bilim insanı olman, bunun için yemin etmen falan önemli değil, boş ver. Unutuluyor çünkü. Senin bugün ettiğin yemin yarın %100 unutulacak. Kimse senin yüzüne falan vurmayacak. Ha, yüzüne vuran insanlar olacak. Onları da sallayan olmayacak. Rahat ol. Onlar da ölüp gidecek nasıl olsa. Baktın ölüp gitmiyor, o zaman hapse atacaklar. Konuşmayacak o insanlar, susturulacak. Bin günü geçmiş şekilde insanlar haklarındaki suçun, suçlamanın ne olduğunu bilmeden hapis yatabilecekler örneğin. O yüzden aynıya katıl. En temizi o. Aynının içinde devam et. Bu fotoğrafların hiçbiri seni rahatsız etmeyecek o zaman. Bir valinin emeğiyle çalışan bir insanı aşağılaması seni rahatsız etmeyecek. Gerçekten. Sen şuna bakacaksın o zaman. Valinin yaptığı açıkçası çok samimi özür dilemiş ya. Vallahi bravo deyip kapatacaksın üstünü. Türkiye'de insanlar, üstelik demokrasiden, adaletten, eşitlikten bahseden insanlar, bir ateşkes ilanının ardından, yaşadığım için anlatıyorum, ikinci yayında konuşacağız bunda. Bir ateşkes ilanının ardından daha 2-3 dakika geçmemişken yerleşim yerlerine yollanan roketlerle çoluğun, çocuğun, bebeklerin, kadınların, yaşlı geç insanların öldüğünü sen söylediğin zaman birileri çıkıp seni milliyetçilik üzerinden oy devşirmekle suçlayabilir. Söyleme o yüzden. Aynıların içinde kal. Seninki de suskun aynılar olsun. Çünkü onlar az buz değil, çok var bekleyen. Suskun onlar. Seslerini çıkartmıyorlar. Bir kenara sotalandılar. Orada bekliyorlar. Hayatları iyi. Fena değil. Karınları tok en azından. Altları da kuru şimdilik. E o zaman hayat dediğim başka ne ki ya? Aynıların içinde debelenip duran tuhaf bir çoğunluk, bir güruh. Ama unutmayın, sıradan olmak sürüden olmak demektir aynı zamanda. Yani sürüde çoğunun sesi çıkmadığı zaman sizin çıkan sesiniz çok kolay bastırılabilir demek. İnsanların acılarını, sıkıntılarını, açlıklarını, yoksulluklarını, işsizliklerini görmediğiniz zaman başınıza geldiğinde sizi savunacak birini aramak değildir sorun olan. O aynıların büyük bölümü bu aynılığın içinde yok olduğu zaman kabak gibi ortada kalacaksınız demektir. Belki sesinizi şimdi çıkartmıyorsunuz. Belki şu anda her şey yolunda gidiyor sizin açınızdan. Ama yarın bir gün o aynılar değiştiğinde başka bir aynı gruba uyum sağlamak zorunda kalacaksınız. O gün böyle 4 tane yaşlı göbekli insan yan yana durup fotoğraf vermeyecek. Onların başka fotoğrafları olacak. Ya da bir vali bu şekilde bir dönerciyi aşağılamayacak. O başka bir şey yapacak. Belki daha ağır hakaret edecek. Ama o günde onlar güçlü olduğu için sizin yine sesiniz çıkmayacak. Sizin sesiniz çıkmadığı için yapılan bir seçimin sonunda çok rahat bir şeyler olabilecek. Çok rahat. Siz diyeceksiniz ki vallahi böyle çıkmış ya. Ama ne olacak ki? Sorun değil. Bakın yarından itibaren tekrar başlanacak. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adaya apar topar su götürüldüğünü, orada Maraş sahilinin bir bölümünün apar topar açıldığını falan bunların yapıldığını unutacağız. Sahi medya bunun içinde nerede onu sorgulamak lazım. Dün çok önemli bir gazeteciyi kaybettik. Gerçekten çok önemli, yazdığıyla, çizdiğiyle, düşündüğüyle, medyaya getirdikleriyle. Aslına bakarsanız gazetecinin ardından halkın hareketi çok fazla beklenen, bilinen bir şey değildir. Yani bir gazetecinin bir yerden ayrılmasıyla kitlelerin çok büyük sıkıntıya uğradığı görülmez. İnsanlar bir parça bıdırdanır, sonra unutulur. Dün sosyal medyada da paylaştım. 2009 yılında ben işten atıldıktan sonra, ikinci ayında daha çok konuşacağız bunu. Sadece bunu konuşacağız hatta şimdiden söyleyeyim. Ben atıldıktan sonra Habertürk Televizyonu'ndan bir iş teklif edildi bana. İyi de bir iş. Ama yeni bir büro kurmam gerekiyordu. Bu benim çok istediğim bir şey değildi. Çünkü medyada bütün köşe taşları kapılmış, herkes yerlerine oturmuştu. Çok gençlerden oluşan bir büro kurdum. Güzel bir büro. Gerçekten çok genç insanlardan. Yani 22-23 yaşındaki insanlar, mesleğinin çok başındaki insanlardan. İyi de bir büro oldu. Ve ben televizyonun başındayken 3 katlı bir binanın içinde gazetenin, Habertürk gazetesinin önemli bir transfer yapacağı açıklandı. Sonra ben işte hani bir şekilde yönetici olunca siz de öğrenebiliyorsunuz. Bekir abi olduğunu öğrendim. Bizim Bekir abiyle tanışıklığımız bu olay yaşandığında 10 yılı geçmişti. 10 yıldan uzun süredir tanışıyorduk aslında. Görüşüyorduk, konuşuyorduk ama hiç beraber çalışmamıştık. Doğrusunu isterseniz onunla ilgili duyduğum her şeyi, yazılarını yazabilir, nasıl bu kadar kolay yazabilir olduğunu falan gibi şeyleri, esprili hali, o kahkahaları, şakaları falan, bütün bunları duymuş ama yaşamamıştım. Bekir abi binaya geldi. Üçüncü katta çok güzel bir oda yapılmıştı ona. Bir VIP salonun içinde gerçekten çok güzel bir oda. Yani şöyle söyleyeyim, herhalde bugün onun oturduğu oda şimdi hatırladığım zaman 140 metrekare falan kocaman bir odaydı. İçinde mütevazı bir masa, bir oturma grubu falan. Yani lüksün içinde tam Bekir abiye yaraşır bir şekilde. Kendine has bir alan oluşturmuş bir insan. O kadar. Ama Bekir abi binaya geldikten sonra İkinci kattaki televizyon binasını, televizyon katını önce ziyaret etmek istedi. Çocuklarla, o gencecik çocuklarla hepsiyle tek tek tanıştı. Bu olay olduğunda Bekir abi 40 yıllık gazeteciydi. 40 yıllık. Ve çocukların hepsinin elini sıktı. O gencecik insanların. Herkesin eli ayağı boşaldı. Gerçekten elleri ayakları boşaldı. Çünkü karşınızda bir efsaneyi, gazeteciliğin bir efsanesini gördüğünüz zaman hayat çok basit gitmiyor gerçekten. Hepsiyle konuştu. Sonra bana dedi ki, temsilcim hadi bir çay, kahve ısmarla da senin odanda içelim. Bu tamamen onlar etmek üzere yapılmış bir şey. Peki abim bana ihtiyacı mı var? Yani kıçı kırık gencecik bir adam sonuçta. Hayır, orada o değeri verdiğini göstermek için. Sonra biz o kahveyi 2 yıl boyunca, ben istifa edene kadar 2 yıl boyunca her öğleyin yemekten sonra Bekir abinin odasında içme alışkanlığı edindik. Ben çok şey konuştum orada onunla. Çok şey anlattı. Medya, medyanın içindeki insanlar, 40 yıllık medya tarihi, bilmediklerim, merak ettiklerim, çok sinirlendiklerim, sevdiklerim, hepsini uzun uzun konuştuk. İçinde karşı çıktığım, çok yanlış bulduğum ama çata çat yüzüne bakarak söyleyebildiğim yazıları, hepsini konuştuk bunların. Mesela göbeğini kaşıyan adamı yazmıştı Bekir abi o zaman çoktan. Ama bütün bunların eşliğinde istifa kararı aldığımda artık orada durmanın bir manası yoktu. O süreci anlatmıştım size, hatırlayacaksınız. İş teşrifatçılığa dönecekti çünkü bir süre sonra. 2010 referandumu yapılmıştı. Saçma sapan bir şey böyle. Ankara temsilciliği bayağı sinemada yer göstericiliğe dönmüştü. Size birileri yollanıyor. Siz de onları ekrana çıkartıp yalandan soru sormayın isteniyor. Artık durmanın çok manası yoktu. İstifa kararını aldığım zaman Bekir abinin odasına gittim ben yine. Sinirli olduğumu gördü. Bir kahve içelim seninle dedi. Biraz sakinleş. Sonra kahveyi söyledi. Uzun uzun konuştuk yine. Herhalde 45-50 dakika kadar. Anladı ki geri dönüş yok. Ben ona söylememiştim. Ben o gün için uçak biletimi bile satın almıştım İstanbul'a. Çünkü istifa edecek. Karşımda durabilecek biri yoktu. İstifa mektubumu alacak kimse yoktu. Kafama koymuştum. Uçak biletini aldım ve İstanbul'a gidecektim. Kalktı, sarıldı. Ve dedi ki değişme. Sakın değişme. Israrda devam edeceksin. Kafandaki neyse doğrudur yanlıştır ama ısrarında devam edeceksin. Çünkü bu samimi bir ısrar. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Bundan sonrası için de yolun açık olsun. Ben oradan çıktım yanından. Herhalde bir saat sonra falandı. Çok net hatırlayamıyorum ama İstanbul'a gittim. İstifa mektubumu verdim ve Ankara'ya döndükten sonra biz çok daha az görüştük Bekir abiyle. Zaman zaman telefonlarla, zaman zaman karşılaştığımızda. Çoğunlukla da cenazelerde karşılaşıyorduk maalesef. Medyadan sevdiğimiz 3-5 insan hayatını yitirdiği zaman karşılaşıyorduk. Ama şu hep kafamda kaldı benim. Değişme, değişme, ısrarda devam et, ısrarda ısrarlı ol. Tam da bu aynılıktan vazgeçmek için gerekli olan şey bu, biliyor musunuz? Bugün belki onun adını anmanın en önemli olduğu nokta bu. Israrda devam edebilmek, ısrarda ısrarlı olabilmek. Çünkü bu aynılığı başka türlü kıramayacağız biz. Birilerinin mutluluk diye sokuşturmaya çalıştığı şeyin insanlıktan çok uzak bir şey olduğunu gösterebilmek için ısrarda ısrarcı olmamız gerekiyor. Bugünkü yayın her şeyin ötesinde sevgili Bekir abinin aziz hatırası için yapılmıştır. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Türkiye'de medya için çok ama çok ama çok büyük bir kayıptan söz ediyoruz. Gerçekten çok büyük bir kayıptan söz ediyoruz. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle yaptığının ötesinde aslında deminden beri konuştuğumuz o ısrarda ısrarcı olmak kavramını çok uzakta bırakmış olacağız. Bu fotoğraf benim en sevdiğim fotoğraflarından biri. Kendisi de çok uzun süre onunla beraber çalışmıştı. Çok sevdiğim bir foto muhabir kardeşim Selçuk Şenyüz'ün çektiği Bekir abi portresi. Tam da yüzünde anlattığı ifade. Nur içinde yatsın. Hakikaten Ali'si hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün gazeteler kelimenin tam anlamıyla çok daha öksüz çıkacak. İnsanlar okur okumaz, tercih eder etmez, eleştirir eleştirmez. Bütün bunlar bir yana bu aynılığın içinde farklı olmayı göze alabilmiş, farklı olma cesareti gösterebilmiş. Kara koyun olmanın ötesinde kara koyun olarak yaşamaktan da rahatsızlık duymayan bir insanı kaybettik çünkü. Bekir abinin ruhu şad olsun. Size de çok teşekkür ediyorum bu sabah bu yayını izlediğiniz için. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz haftayı açtık. Yarın sabahtan itibaren saat 9'dan itibaren ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Güzel, sağlıklı bir hafta olsun aynı zamanda. Hoşçakalın.